8. ayrım, sayfa 72. "Bir lucky strike versene Doktor Hamza," dedi. Yemin ediyorum verecektim. Çünkü öyle efkarlıydık üçümüz. Ayı trapezden palyaçoluğa düşmüş, Burt Lancaster gibiydi. Biz ikimiz Filistinliydik. Ayıyı gömleğinin içine soktu ve saçını düzeltti, uzun uzun. Artık yapacak hiçbir şey kalmamış, ihtiyarların saçlarını uzun uzun taraması gibi. Sonra üstünü başını düzeltip gözlerini de, ben kalkamadım, bacaklarım utançtan büzüşüp uyuşmuştu. Gideceğini belli etti sessizce. Sonra her seferinde bir omzu, kemiği, deriyi delip geçecek kadar sivrilerek, ellerinin üzerinde yürümeye başladı. Ayı gömleğinin içinden dilencilerin para istemek için gösterdikleri urlar gibi sarkıyordu. Benim tatlı kıbbem her adımda tenine değen metal ipiyle ürperterek ona hiçbir yere gidemeyeceğini söyleyen ayı yüzünden o çocuk öldü. Çocuk o yarım daire metal iple ölümün ılık kucağına bir çengel attı ve kendini o uykuya doğru kaydırdı. "Naci," dedi annen. Çocuğun adı Naci'ydi. Benim hatırlamadığımı anlamıştı. Kim bilir ne şaşkın göründüm gözüne. Elinde sargı bezleriyle, çünkü bir tek onları kullanmayı biliyordu henüz, hepimiz gibi bir şeyler yapıyormuş gibi yapıyordu. Çocuk ölünce onu kucakladı, kendi doğurmuş gibi tuttu ve bu yarım gövdeyi götürüp lavaboda yıkadı. Çocuk dişi kırık ipek böcekleri gibi kıvrılıp kurudu sanki. Bir keresinde böyle bir ipek böceği görmüştüm. Dut yapraklarını yiyemediği için diğerleri semirip beyazlarken büzüşerek bir kara kuru solucana dönüşüp ölmüştü. Annen Naci'nin saçlarını düzeltti. Naci nasıl düzeltirse aynen öyle. Kurumuş kan lekelerini tırnaklarıyla hiç acıtmadan kazıdı. Alnından öptü ve sargı bezleriyle temiz pak sardı çocuğu. Yerde oturan annesinin kucağına verdi. Bembeyaz, ölü bir paket oldu çocuk. Sonraydı. Annen ağlamaya başladı, yıkılarak. Sanki omurgasını balık kemiği gibi içinden çekmişlerdi. Dilini bilmediği bir yerde ağlamak fenadır. Çünkü seni, senin dilinde susturacak kimse yoktur. Böyle ağlayınca da kendisininkinden başka bir dille susturulamaz insan. Annen susmadı. Gece Naci'nin babası geldi kliniğe. Başıyla selam verip bana, anneni tutup kaldırdı kolundan tüy gibi. Evlerine gittik. Annen hep ağladı. Çatıya çıkardı bizi. Dağ gibi bir adamdı Abu Naci. Çatıda durduk. Ben kampın ışıklarına baktım. Bir kadın tanrı merhamet edip düğün gecesi eteğini bizim tarafa doğru savurmuş ve gelin simleri bütün kampa dökülmüştü. Durduk. Abu Naci karanlık zeminden bir parça gölge kaldırdı. Gölge ışıklara doğru kalktıkça bir kalaşnikov'a dönüştü. Annene uzattı. "Sık," dedi. "İyi gelecek." Annen hışkırıklarını birer ikişer yutarak tüfeği aldı. Gazlı bezlerin bile ağır geldiğini düşündüğüm bilekleri dineldi. Abu Naci ona nasıl sıkacağını gösterdi, namluyu doğrulttu. "Saydır şimdi havaya. Benim için de saydır." Ve annen taka taka taka taka taka. Yüzü korku ve şehvetle ikiye yarılıyor, gözlerinin içine Şatila'nın simleri doluyordu. Taka taka taka taka taka. Gürültü havaya ağarken yerden başka bir ses geliyordu. İncecik, ılık ılık. Annen o gece hem bir kalaşnikovla küfretti Tanrı'ya ve öldürdü onu, hem de işedi uzun uzun. Ben baktım, Abu Naci de baktı. Ah, oğlunun ölüsü ismine asılı kalacak bir adam daha. Merdivenlerden inerken annenin ayakkabısının içinden sidiğinin sesi geliyordu vıcık vıcık. Elimi tuttu, bırakmadım. Peşimden geldi, yıkandı, yanıma yattı. O gece Tanrı'yı bir kalaşnikovla, hepimiz için gebertmiş bir kadına ilk kez dokundum. Annen ilk kez sabah konuşmaya başladı ve doğruyu söylemek gerekirse pek de susmadı. Dişi kırık bir ipek böceğinden bir kelebeğe dönüştü. Yıkıntılar arasında bir hiç kimseydi artık. Kaderini bir kalaşnikovla öldürmüştü. Hiç kimse olmaya cesaret et Filipina. Hikayeler orada başlar. Dişlerinin kırıldığı yerde. Her ne kadar etnik, siyasi veya dini olarak ait olmadığı mahallelerde yaşayan Beyrutluların başına psikolojik hatta fiziksel şiddet içeren olaylar gelme ihtimali yüksek olsa da, o pazar sabahı Ermeni Setanik ile Sünni Filistinli Visam'ın Hristiyan Aşrafiye mahallesinin herhangi bir yerinde değil, Jetavi yokuşundaki apartmanda beraber uyuyabilmelerinin nedeni, bu kısacık caddenin bölgedeki tek kozmopolit yer olmasıydı. Yine de dikkat etmeleri gerektiğinden, yani bu kısmi gerginlik yüzünden, Zeynep Hanım'ın Marvan'a bağırdığını duyar duymaz, gözünü belerterek açtı yatağında Setanik. Telaşla tekrar etti. Hay Allah, ekmek ağacı. Yataktan fırlayıp mutfağa koştu. Naylon torbayı hazırlayıp aynı hızla çırılçıplak kapıya. Apartman boşluğunu dinledi. Henüz kimse yoktu. Kapıyı aralayıp naylonu kapının önüne bıraktı. Kapıyı hızla kapayacaktı ki üst kattan bir hayalet sessizliğinde inen Hadi Bey'in jilet gibi ütülü pantolon paçalarını gördü. Tereddüt etti. Zeynep Hanım'a haber vermeli miydi? Nasılsa bulurlar. Dolaşsın adam biraz diye geçirdi içinden. Kapıyı kapatıp parmak uçlarında yatağa geri koştu. Koşarken aynada çıplak kalçalarını yakalayabildi sadece. Hoşlandı büyük kalçalarından. Gövdesi yatağın içinde gece boyunca Visam'ın sırtına sarılmış yatarken kalçasının kazdığı çukuru aradı. İleri geri hareket ederken bir yumru hissetti, çıkarıp baktı. Gösterilerde son zamanlarda kullandığı kırmızı plastik palyaço burnu. Yine her nasılsa yatağın içine girmişti. Burnu alıp çok yavaş hareketlerle Visam'ın burnuna takıp sessiz sessiz güldü. Visam'ın salya akıtan ağzı uyurken çatılıp öyle kalmış kaşları kırmızı burundan habersiz ciddiyetle uyuyordu. Setanik kollarını başının altında kavuşturup ayağını diğerinin üzerine atıp keyifle sallanmaya başladı yatakta. Adamı seviyordu işte. Hem de nasıl? Yüzünü onun yüzünün karşısına koydu. Kırmızı plastik burnu koyduğu gibi incecik hareketlerle geri aldı ve Visam'a baka baka onu ilk kez sevdiği yaklaşık bir yıl önceki o günü hatırladı. Siz delirdiniz mi? Bütün bir tiyatro grubu sanki böyle bir mizanseni daha önce çalışmışlar gibi aynı yadırgamayla baktılar Setanik'e. Delirdiniz herhalde. Nasıl gelmezsiniz? Grubun dışlayan bakışları o kadar ağırlaştı ki sesinin başlangıçtaki kararlılığını korumakta güçlük çekti Setanik. Yani kamplardaki, dahyedeki çocuklara gösteri yapmaya varsınız ama o insanların hayatına dahil olmaya yoksunuz. Dipnot, Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kontrolündeki mahalle, Dahye. Öyle mi? O zaman onlar için tiyatro yapmanın ne anlamı var ki? Setanik, sakin ol dedi biri. Öteki, orada yapabileceğimiz bir şey yok Setanik diye devam etti. Birbirlerinin cümlelerini daha ses yere düşmeden devralıyor ve Setanik'i tek bir ağızdan, İsrail Güney Lübnan'dan çekilirken Lübnanlı mahkumların tutulduğu o gün boşaltılacak Kiam cezaevine gitmemeye ikna etmeye çalışıyorlardı. Kızım tehlikeli anlamıyor musun? İsrail tek değil ki. Yerlerini terk eden işbirlikçi Güney Lübnan ordusu da manyak işler yapıyor. Daha dün gece Sur'u bombaladılar. Ayrıca seninkilerin ne yapacağı da belli olmaz. Nasrallah Güney Lübnan ordusunun hain olmadığına birer İsrailli öldürürlerse inanırız demiş. Linç falan olacak orada. Setanik'in öfkeden genzi tıkanıyor, sözcükler boğazını acıta acıta çıkıyordu. Kosetin de o cezaevinde olduğunu bilmiyor musunuz? Hani arkadaşınızdı? Kızcağız 9 aydır orada. Orada olmalıyız diyorum size. Ne yani? Biz eğlencesine mi yapıyoruz bu işleri? İçlerinden biri bıkkın bir sesle cevapladı bütün bu öfke sağanağını. Televizyon var. Olup bitenleri izleyebilirsin. Televizyon mu? Diye bağırdı Setanik, iki elini yanlara açarak. Televizyon mu dedin sen? Delirmiş gibi bakıyordu gruba. Birlikte Yurideka'nın ellerini oynadıkları, hepsine teker teker aşık olup hepsine teker teker kardeşi saydığı bütün bir tiyatro grubu içinde kendisiyle birlikte Cosette'in diğer direnişçi mahkumlarla birlikte salıverilişine gelecek kimse yok muydu? Ne televizyonu? Dünyanın öteki ucunda mıyız? Orası Beyrut'un güney yarım küresi mi? 10 kişilik grup sıkıntıyla birbirine baktı. Setanik fark etti ki 9 tanesi kollarını göğsüne kavuşturdu. Kaybedilmiş bir savaşa girdiğini kolların bir sessizlik yemini gibi düğümlenişiyle anladı. Setanik, bak dedi biri yumuşatmaya çalıştığı sesiyle. Sen bu işleri abartıyorsun. Çok kaptırıyorsun kendini. Yani sonuçta biz... Artık yüzlerini birbirinden ayırt edemiyordu Setanik. İnanamıyorum size. Uzatma deyince biri Setanik tutamayıp 3 gündür beklettiği yaşı boşalttı. İnanamıyorum. Direniş bu ülke için gerçek zaferini kazanıyor ve siz... Dipnot, direniş, taraftarlarının İsrail'e karşı savaşan Hizbullah ve destekçileri için kullandığı ad. Gruptan gözyaşlarını aldırmayan bir ses çıktı. Ülke için değil, güney için. O andan sonra kendini yaptıklarını yaparken izledi sadece. Alçak herif! Setanik Hanna'nın saçlarını yoluyor, bir yandan da Hanna'nın üzerinden onu sökmeye çalışmalarını izliyordu. Bu kadar hızlı müdahale ettiklerine göre benden bunu bekliyorlarmış demek diye geçirdi içinden. Elleri hala Hanna'nın saçlarındayken bağırıyordu. Alçak herif! Senin Lübnan'ın Hristiyan mahallesinden ibaretse ne diye duyarlıymış gibi yapıyorsun? Ne bu? Beyrut'un kuzey yarım küresi miyiz biz? Biz bu memleketin Saint Germain'inde miyiz ulan? Onu Hanna'nın saçlarından söktüklerinde yerde bağdaş kurup tekrar ağlamaya başladı. Neyse ya, ben götürürüm Setanik'i dedi biri. Sanki sadece gidilecek film konusunda anlaşılamamış gibi bir sıradanlık vardı Vissam'ın sesinde. Bu deliği ben idare ederim. Nasılsa ben gideceğim. Annemi götüreceğim. 15 yıldır güneydeki kız kardeşini görmüyor. Ayrıca ben de Cosette çıkarken... Neyse işte ben götürürüm onu. Hey Setanik, herhalde İsrail pilotları senin Ermeni olduğunu biliyorlardır değil mi? Bende Filistinli tipi yok pek ama o pislikler bizi kokumuzdan bile tanıyabilirler. Yerde sümüklenen Setanik, büsbütün yalnız olmadığını, tam olarak delirmediğini böylece anladı. Olmadı alırız elimize Hizip bayraklarını, dalarız aralarına. Hizip, Hizbullah'ın sokak dilindeki kısa adı. Sen de bir zahmet, bir başörtüsü takarsın artık, değil mi Setanik? Hop, sana söylüyorum, kendine gel kızım. Siz de gidin artık. O gün yüzlerce insanla birlikte Kiam'a gittiler. Lübnan Üniversitesi gazetecilik bölümünden tanıdıkları Cosette'in cezaevinden çıkışını izlediler. Onun hücresinde okuduğu 2 kitap vardı. Sefiller ve Hizbullah'ın başucu kitabı Seyyid Muhammed Hüseyin Fadlallah'ın öğretileri. Setanik o gürültü içinde hücrede bırakılan bu 2 kitabın yan yana durmasını kaydetmişti kafasına. Çocukların kalabalığın içinde dolaşıp yetişkinlerin sevincine dahil olmak için çırpınışlarını izlemişti. Ne çok ihtiyaçları vardı onların da sevinmeye. Vissam'la çocuklar için bir palyaço kumpanyası kurmaya o gün karar vermişlerdi. Vissam'ın başı uyanıklığın kapısını arar gibi iki yana dönerken Setanik'i görünce durup mırıldandı. Ne zaman uyandın sen? Kirpiklerini uykulu merakla kırpıştırırken Vissam, bir aceleyle daha çok ve hemen uyanmasını istedi Setanik. Kendiliğinden aşkla dolmuş gözlerinde seher yıldızları bakarken Vissam gülmeye başladı. Kızım, yine Nasrallah'la seni birlikte gördüm rüyamda. Nedir benim bu rüyamdaki Hizbullah olayı ya? Kaç gündür aynı şey. Setanik kırmızı plastik burnu kendine takıp gözlerini şaşı yaptı. Sevgilim beni Nasrallah'tan kıskanıyor. Vissam gözlerini açmadan gülümseyip kollarını sardı Setanik'e. Gel bakalım tombul terörist. Tombul deme ya. Terörist diyeyim yani. Hizipçi yoldaşlarına aynen iletiyorum bunu. Etli butlu seviştiler ve sevişirken çok güldüler. Setanik seviştiği adama mı, yoksa beraber içine atladıkları ve ikisinin de kaderinde yazılı olmayan hayatlarına mı aşık olduğunu bilmiyordu. Kapı yumruklanmaya başladığında henüz nefes nefeseydiler. Eyvah, geç kaldık. Oxford şahinleri mi? Evet bayan. Deniz elinde tuttuğu polis bildirisine bakarak gülümsemeye başlayınca, anasının babasının dünyanın lanetli topraklarından geldiği her halinden belli olan genç, esmer polisin de gözlerinde kahverengi bir gevşeme dolaştı. İngiliz polisi ciddiyetine geri dönmesi gerektiğini gözlerine koyu siyah kaşları hatırlattı. Geniş çaplı bir uyuşturucu operasyonu yapıyoruz bayan. Eğer siz de şüpheli birini görürseniz lütfen duyurunun altındaki telefondan bize ulaşın. Deniz genç polisin fosforlu turuncu yeleğine, yanaklarına zorla tutunmuş ciddiyetini iyice komikleştiren bisiklet kaskına ve bir eliyle dengede tutmaya çalıştığı bisikletine baktı. Operasyon ha? Geniş çaplı demek. Dudağının ucuna taktığı müstehsi gülümseme, polisin yüzüne, ikisinin de geldiği toprakların, buraların kitabına göre yapılan işlerin ciddiye alamayan, Avrupa'yı hep biraz çocuksu bulan alaycılığını çağırıyordu. Polis üniformayla dikleştirilmiş omurgasını biraz gevşek bıraksa kapıp koyuvereceği dişli dişli doğulu gülüşünü koyu İngiliz aksanıyla savdı. Evet, operasyon. Lütfen bizi arayın. Buralı bir erkeğin asla aldırmayacağı alaycı gülümseme belli ki onu kızdırmıştı. Esmer erkekliği İngiliz aksanının koyu krema kıvamındaki kalkanının altında bile aynı esmerlikteki bir kadının alaycılığına dayanıklı değildi. Bisikletini sert bir hareketle geri yola çevirdi. Deniz kapıda durup suçtan suça koşan Oxford şahinine biraz daha bakmak istedi. Genç polis Walton Caddesi'nden Little Clarendon'a dönerken sağ elini, her şeyi kitabına göre yapmak zorunda olduğu bu ülkenin kurallarına, sırtında alaycı bir kadının gözleri olduğu için daha da sinirlenerek yana açtı, yalpaladı ve derhal geriye baktı. Evet, kadın izliyordu. Deniz el salladı, polis tekrar yola bakmaya başladığında geldiği topraklardaki diğer çocuklar gibi küfrederek gülümsüyordu. Telefon çalmasa durup Oxford şahinlerinin mahallede toplam 15 dakika boyunca estirdikleri çok mühim bir şey oluyor havasının tadını çıkarıp kapılarının önünde ellerinde polis duyurusuyla birbirlerine bakıp kimden şüphelenmeleri gerektiğini düşünen komşularının her birine son derece şüpheli biriymiş gibi bakarak eğlenebilirdi. Alo, Deniz? Ha, orada mı buluşuruz, gelir misin kendin? Tunç'un telefondaki sesine bakılırsa ben bu gece gelmesem demek için çok geçti. Ama yine de ruhunun düğmelerini Tunç'un patronunun evinde iş arkadaşlarıyla yenecek yemeğe kadar iliklemek, hallerin karışıklıkları tamamen yok oluncaya kadar ütülemek için zamana ihtiyacı vardı. Orada buluşuruz, kendim gelirim ben. Giyinme. Ne giyinmeyeyim? Ya da ne bileyim, ne istersen giy işte. Teşekkür ederim. Tunç, Deniz'in günlerdir giydiği eşofmandan veya taramadan tepeden tutturduğu inatçı kıvırcığı saçlarından daha ziyade ne gülen ne ağlayan bir aralıkta çakılı kalmış yüzünü kastediyordu. Söz konusu ilikli ve ütülü yemeklerde giyilmek üzere, Tunç'un işi şansa bırakmamak için hediye ettiği dar, mor elbiseyi giydi ve saçlarını taramadan tepeden tutturdu. Tunç onu patronunun evinin kapısında bir ön kontrol için beklerken karşılaştıklarında parmaklarının altında tutturduğu çorabının kaçık uçları ayağının üzerine kadar çıkmıştı. Çorabın kaçmış. Aa, yolda olmuş demek ki. Kısa ve sert bakışmada o çorabın baştan beri kaçık olduğu anlaşıldı ve Deniz sinirle kararmış yüzünü çözüp akşam yemeğinin içinde ondan başka herkesin kendini rahat hissettiği resmi ve kibar gerginliğine adımını attı. Hava durumundan Irak'taki son patlamaya, Eşmolan Müzesi'nin önündeki bitmek bilmeyen inşaattan Singapur borsasının son durumuna kadar her şeye eşit mesafede bir sohbet sürüyor, konular bir sessizlik olursa yemek atmosferinde bir delik oluşur telaşıyla birbiri ardına diziliyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İngiltere'nin iyi üniversitelerindeki akademik kariyerlerini bırakıp daha çok para kazanmak için düşünce kuruluşlarında çalışmaya başlayan Tunç'un iş arkadaşları teker teker o günlerde çalıştıkları konuları anlatırken patron Bay Robinson karısı papirolog Fran mangalda yapılacak eti ve lahana salatasını masaya getirmeyi nihayet başardı. Bunu yeni aldık Deniz. Belli ki gecenin herkesi kendinden alması gereken şahane sürprizi Fran'ın elindeyken Singapur borsası veya Irak'taki patlamayla aynı ağırlıktaymış gibi duran masanın üzerinde çalıştırılabilen ızgaraydı. Altına jel şeklinde bir yakıt konuyor. Bak Deniz, bu yakıttan çok fazla aldık. Bütün bir yaz yapabiliriz. Bütün bir yaz. Ve ızgara kızarken herkes kendi etini, çok keyifli değil mi Deniz? Pişiriyordu. O inanılmaz, çok güzel bir şey bu. Deniz repliğini başarıyla savdı. Herkes bu icada yeterince şaşırdıktan sonra toplam üçer parça etten oluşan yemek, siz geliyorsunuz diye domuz almadık Deniz. Yenmeye, biz domuz yiyoruz ama zarafetiniz için yine de teşekkürler. Başlandı. Ha ha ha hi hi hi, herkes birbirinin etine değmekten, eti pişirememekten, fazla pişirmekten, ötekilerin üzerine yağ sıçratmaktan ve nihayet ızgarayı devirmekten korkarak eğleniyordu. Peki Deniz, tez nasıl gidiyor? Papirolog Fran, herkesin hep birlikte güldüğü bu gerilim filmi sahnesini daha da beter yapabilecek tek soruyu sormuştu. Deniz başını ızgaradan kaldırmadan konuştu. Hay Allah, şu bifteyi çevirmeyi becerebilsem. Tezin son bölümüne yaklaştım ama bitecek, bu yaz sonunda bitecek. Değil mi sevgilim? Deniz, Tunç'un çocuklarını başkalarının yanında dudaklarını gergin bir gülümsemeyle büzerek terbiye eden annelerinkine benzeyen yüzünü ızgaraya bastırmak istedi. Tabii aslında Deniz'in çatalının ucundaki et ızgaranın üzerinde utanç verici bir gezintiye çıkmıştı. Herkes ızgaraya doğru o kadar kibar gülümsüyor, ara sıra başlarını kaldırıp Deniz'in yüzüne öyle şefkatle bakıyordu ki Tunç çoktan yerin dibine geçmişti. Patron Bay Robbins, belki şöyle yapsan diyerek Deniz'e yardımcı olmaya başladığında artık çok geçti. Bu hadisenin en akılcı çözümü için saçma sapan bir sinerji alışkanlığıyla bütün masa çatalına sarılmıştı.